Podcast dinle.
Hapar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemirgül. Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. İkinci işlem gününe geldik. Gelişmelere bakacağız, rakamlara bakacağız. Ve her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Hande. İyi sabahlar diliyorum.
İyi sabahlar diyelim. Şöyle verilerle başlayalım. Hangi veriler var gündemimizde, iç taraf ve dış taraf olmak üzere. Türkiye Konut Fiyat Endeksini takip edeceğiz. Türkiye'de iç tarafta takip edeceğimiz veriler arasında İngiltere işsizlik oranı ki keza takip ettik Haziran ayında %4.7 oldu. %4.8 ise beklentiydi. Beklentinin bir tık altında işsizlik oranı geldi İngiltere tarafından. Ve Euro bölgesine bakalım, ikinci çeyrek büyüme oranı ABD perakende satışlar keza sanayi üretiminde Amerika tarafından takip edilecek iki gündemimizi oluşturuyor. Bu şekilde evet. Ne deriz, nasıl yansır piyasalara?
Gündemimizde 3 başlık var. Makro verileri zaten senin saydığın makro verilerle birlikte. Bugün Jackson Hole öncesinde Powell'ın açıklamaları var. Bunu takip edeceğiz. Afganistan'daki gelişmeler yine gündemin odağında yer alacak. Bunu takip edeceğiz. Amerika tarafında özellikle baktığımızda sanayi üretimindeki beklentiler, aylık bazdaki beklentiler Temmuz için %0.5'lik bir artış yönünde olacak. Bununla birlikte yine şöyle kapasite kullanım oranına baktığımızda Temmuz'da %75.7. Bu arada FED başkanlarından birkaç tane daha istihdam rakamını görmemiz gerekiyor. İstihdam tarafındaki iyileşme tek bir tarım dışıyla olmaz şeklindeki söylemler vardı. Ancak dün karışık seyirlerle kapanış seans için yeni rekor tazelemelere rağmen karışık seyirlerle kapanışta makro verilerde Amerika tarafındaki bozulma biraz fiyatlara yeniden yansımış görünüyor. Bu arada Euro bölgesinde ikinci çeyrekte de büyüme oranı oldukça önemli olacak. Özellikle Almanya ekonomisinin istenilen noktaya bir türlü gelememesi Euro bölgesinde yeni sıkıntıları gündemde getirebilir mi, buna bakacağız. Ama dün itibariyle gerek pandemi varlık alım programı çerçevesinde gerekse varlık alım programında yüksek mevlalı alımların gerçekleştiği haber gündemimizdeydi. Euro bölgesinde biraz işler istenen noktada gitmiyor. Bakalım büyüme rakamları bunu nasıl gerçekleştirecek? Çeyreksel bazda baktığımızda özellikle bu genişlemeci politika çerçevesinde %2 aylık bazda, yıllık bazda ise Euro bölgesinin tamamı için %13.7'lik bir büyüme beklentiler dahilinde bu rakamları takip edeceğiz. Çünkü Euro'nun seyri de biraz buna bağlı olacak.
Peki başlayalım. Borsa İstanbul BIST endeksine hemen bakacağız. Dünü 1455 puandan kapattı. Bugün ise %0.08 düşüşle güne başladı. 1454 puandan Borsa İstanbul BIST endeksi. Hangi seviyeleri önemsersiniz? Şimdi onlara bakacağız hemen. Bakalım şu anki seviyesinde 1410 aşağıda, 1455'te son bir haftada yukarıda karşımıza çıkıyor. Satış görüyoruz şu an %0.25. 1451 puan seviyesinde.
Hani keskin yükselişler gördük dün itibariyle, özellikle soluksuz bir 1460 denemesi vardı. 1455 seviyesinden dün kapandı. Zaten dikkat çektiğimiz ilk hedef noktamız da 1460 seviyesiydi. Bunun üstünü test eden endekste bu seviyelerden gelen satışlar özellikle önemliydi. Burada bir kar realizasyonu olarak da değerlendirebiliriz. 1430-1460 hareketini gerçekleştirdi Borsa İstanbul ve bunu oldukça kısa bir süre içerisinde birkaç güne sığdırdık. Birkaç önemli gelişmeye rağmen bu yükselişi sağlamış oldu. Doğal olarak da bugün bir realizasyon gelmesi muhtemel. Dediğim gibi Afganistan'la ilgili gelişmeler, Türkiye'nin özellikle Kabil Havaalanı ile ilgili süreç, bu konudaki birbirinden farklı haber geçen haberlere ilişkin gelişmeler yakın takibimizde olacak bu anlamda baktığımızda. Bunu da biraz piyasalar açıkçası realizasyonlarını ekleyebilirler. Öte yandan Türkiye'deki vaka sayıları, bununla birlikte 4. aşı konusundaki haber akışındaki bazı aksamalar da yine yansımalar içerisinde olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca Hong Kong'un da Türkiye'yi riskli ülkeler statüsüne, kategorisine koyması da bir diğer gelişmeydi bu anlamda ki en çok vaka sayıları Asya bölgesinde görülmesine rağmen bu da ilginç bir gelişmeydi. Tüm bunlara baktığımızda, yani bunların her birisi bir gerekçe olur mu? Eğer kar cebe yapılacaksa bunların hepsi bir gerekçe kullanılabilir borsa tarafında. Dün itibariyle baktığımızda özellikle endekse 1455 seviyesinde kapanmıştı. dünkü kapanışın altına bir geri çekilme hareketi görüyoruz bugün. Ve bu anlamda baktığımızda dediğim gibi günlük ikinci yarısında FED Başkanı Powell'ın Town Hall toplantısına katılacak ve burada konuşma gerçekleştirecek. Varlık alımına ilişkin açıklamalar ya da gelecek olan soru cevap kısmı olur mu bilemiyorum ama buradaki gelecek olan açıklamalar biraz piyasaların seyrini belirleyecek gibi gözüküyor. BIST 100 de bu anlamda takip etmemiz gerekiyor. Bugünün destekleri ilk 1440 seviyesinde Hande, ikinci destek 1430 ve trend çizgisi 1420. Bu seviyeye ve bunun altına doğru seans içerisinde ihlaller olabilir, farklı bir gelişme olursa. Ama 1430'a kadar geri çekilmeler piyasa koşulları içerisinde alıcılarla karşılanır mı bakacağız. Bununla birlikte yukarı yönlü harekette ilk direnç noktamız 1465 seviyesi olacak. Dün buraya doğru bir atak gördük ama o seviyeyi tam olarak göremedik. Bu seviye geçirirse sırasıyla 1475, 1480 ve yukarıda da en yukarıda 1500 hedef değerimiz. Hala koruyor muyuz? Elbette koruyoruz. 1420 orta vadeli trend çizgimizi koruduğumuz sürece yola devam edecek borsa.
Peki bankacılık tarafına geçelim. Hemen sonrasında bankacılığın seyrine bakacağız. İkinci işlem günündeyiz dedik. Yukarı yönlü son bir haftaya baktığımızda da 1245'lerden 1303'e kadar da çıkmış. Yatay negatif şu an için 1301 seviyesi karşımıza çıkıyor. Ama burada takip edeceğimiz, önemsediğiniz seviyeler nedir?
Şimdi hisse bazlı olarak yabancıların pozisyonları açısından BIST 100 içerisindeki bazı hisseleri takip ediyorum. Bankalar başta olmak üzere. Burada yabancının payının yavaş ama emin adımlarla arttığını da görüyoruz. Özür dilerim. Bu anlamda baktığımızda bankacılık tarafında dün 1303 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bugün 1301 puan seviyesindeyiz. Ve dün haftalık bazda baktığımızda özellikle %3.12'lik bankacılık endeksinde bir yükselişi yaşamışız genel anlamda. Aylık bazda ise %8.46. Hareketin ilk başladığı seviyelere hatırlayacak olursak 1200'lerin altında başlamıştık. Sonra 1200, 1220, 1250 ve 1300. Şimdi 1300'ün üzerine doğru hareketlenmelerde son bir aylık performansta 1303 seviyesi en yüksek değer olarak gözüküyor ama yönetmenimizden rica edelim son 6 aylık performansı bize verebilirse, bir yıl değil de 6 aylık performansı verebilirse orada biraz daha, çok teşekkür ediyorum, biraz daha net gözükecektir. Ağustos ayından itibaren bir ivmelenme hareketini görüyoruz. 1063 seviyesi görülen en düşük seviyeydi ki o zaman da senin değerlendirmelerimizi hatırlarsan bankacılık endeksi inanılmaz ucuz. Buradan orta vadede alım yapanlar için müthiş fırsatlar yakalanabilir. 1063-1300 çok ciddi bir performansı görüyoruz. Ama hala ucuz mu?
Evet. Hala gidilecek yolu
hala
var.
Hala gidilecek çok yolu var, bunu da belirtelim.
Şimdi Nisan ayında görmüş olma şimdi, evet. 63 seviyesini. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos.
Tabii
yani
ki.
Orta yani vadede
çok
dediğiniz
kısa,
gibi.
Yani 4. ay, 8. ay. 4 aylık performansta bankacılık endeksinde önce yerli yatırımcının alımlara başladığını görüyoruz. Sonra yerli yatırımcının endeksi ve borsayı bırakmadığını görüyoruz.
Evet.
Halka arzlar da devam ediyor bu arada buna rağmen. Ve oradan alan, o seviyelerden alan yatırımcı şu anda bile inanılmaz güzel kar durum noktasında açıkçası.
Peki, sanayiye bakalım hemen. Sanayi nasıl? Hemen ekranımıza yansıyacak, evet. Performansına bakacağız.
Doğru.
Orada da satış görüyoruz şu an için. 2527'lerden 2593. Biraz daha sınırlı bankacılığa göre, dün de konuşmuştuk. 2589. Burada takip edeceğimiz seviyeler ne dersiniz?
Hande dün 2593'te kapatmış. Şu anda 2589. Bankacılığa göre evet, holdinglere göre evet ama en istikrarlı giden sanayi tarafındaki yükselişler. Burada tabii ki üretim tarafındaki özellikle kesintisiz üretim her zorluğa rağmen, maliyetlerdeki artışa, faiz oranlarındaki artışa rağmen, kurdaki dalgalanmaya rağmen yine bir yükseliş trendini yakalamış sanayi endeksi görüyoruz. Ve bununla birlikte aylık bazda %6, hani diğerlerine göre biraz daha performans olarak geride kaldığını düşünsek de %6'lık bir yükseliş sergilemiş aylık bazda ve bununla birlikte haftalık bazda %0.50. Normaldir. Holdinglere bıraktı bayrağı biraz. Holdinglerdeki hareket, başta Sabancı Holding, Koç Holding, daha da sonra başta Koç Holding, Sabancı Holding, Enko Holding aklıma gelenler ve bunu diğer holdingler istiyor. O hareketliliğiyle birlikte baktığımızda sanayide yukarı yönlü hareketlerde hala 2600 kısa vadeli hedef değer olarak korunmaya devam ediyor. Bugün biraz da orada realizasyon göreceğiz.
Geçelim Viyop tarafına. Bakalım Viyop nasıl? Viyop'u dün hatırlayacak olursak 1530-1535 bandından hareket etti. 1571'de şu an için. Ne dersiniz Belgin Hanım? 1500 kaçları görürüz yani seviyeniz, önemsediğiniz? 1539 aşağıda, 1584'te yukarıda.
Evet. Şöyle söyleyelim Hande, aşağıda demeyelim de trend, orta vadeli trend noktası neresi diye baktığımda 1490 korunduğu sürece Ağustos vadelilerde endeksi yukarı yönlü seyir devam ediyor. Şöyle bir baktığımızda dün itibariyle, yani dünden bugüne hafif bir eğilim görüyoruz ama yönetmenimizden rica ederim bunu bir haftalık periyoda çevirebiliyorsa bize, orada biraz daha net hareketler görünecektir. Geçen hafta oldukça zorluydu. Bizim Merkez Bankamız vardı, Amerika'da enflasyon vardı. Nasıl bir sonuç çıkacağını göremiyorduk.
Son bir hafta bu.
Aynen, evet. Çok teşekkür ederim. Ve 1539 ile 1584 arasında ve önce yukarı doğru, sonrasında hafif yataylaşma ve yukarı doğru yönlü hareket. Şimdi burada yukarı yönlü harekette 1584 seviyesi noktasında, şöyle biraz öne doğru hareket edeceğim Hande. 12 Ağustos tarihindeki görmüş olduğu seviyeler, kabaca o seviyelere gelen bir vadeli var. Geri çekilme, bir realizasyon. Ve o seviyelerden tekrar ne yapmış? Yukarı doğru. Şimdi burası karar anı. Bugün için karar verecek endeks, hı hı, vadeli tarafta. Biraz daha aşağıya, yani 1540'lara doğru bir hareket mi yapacağız? Yoksa daha yukarıya doğru 1600'e doğru bir hareket mi gerçekleştireceğiz? Destekler 1566 seviyesinde vadeli tarafta. Bu karar gününde ikinci destek 1555'te ve üçüncü destek de 1540 olarak gözüküyor. Direnç noktamız ise bugün için 1585 ilk noktamız, ikinci noktamız 1600'lü seviyeler ve yukarı yönlü eğilimini koruyan ama karar vermeye bugün karar verecek bir vadeli var karşımızda Hande.
Peki, takip edeceğiz. Şimdi geçelim hisselere, bir aylık performanslarıyla haber akışlarını aktaracağız. Aselsan'la başlayalım hemen. Üretim sürecine geçilen Aselsan Konya'da 1200'ün üzerinde çalışanın istihdam edilmesinin planlandığı medyada yer alan haberler arasında. Şöyle bakalım, son bir haftada 15.50 yukarıda gören bir Aselsan var. Hı hı. Aşağıda ise 15.30 dar bir aralık görüyoruz ki 0.52'lik satış da var bugün için. Yarım puanın üzerinde 15.35'te fiyatı Belgin Hanım.
Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, diyorlar ki bizi izleyenler, Belgin Hanım Aselsan ne zaman hareket edecek? 3-4 senedir bekliyoruz, sabırla
ne zaman
bekliyoruz.
Hareket edecek?
30 liralar seviyesinin üzerinde maliyetlerimiz, ortalama 33 liralar. Ve hala bekliyoruz, o bölünüyor, temettü veriyor vesaire. Biraz daha bekleyeceğiz. Yani Aselsan bu anlamda baktığımızdaki bir hissenin sermaye arttırımları sonrasındaki dolaşımdaki pay sayısının artması noktasına baktığımızda hissedeki hareketler betası çok fazla yüksek değilse daha sakin hareketler şeklinde olur. Ama ben de katılıyorum. Bu kadar güzel haber akışına rağmen, iyi getirdiği bilançosuna rağmen Aselsan neden hareket etmiyor? Neden bir 17'ler, 18'ler yeniden görülmüyor diye açıkçası ben de merak ediyorum. Yönetmenimizden rica edelim, bir yıllık periyoda baktığımızda bu yükseliş, yani Nisan ayından bugüne 4 aylık performansa Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü eğilim trendinin başladığı noktada burada bakacak olursak son bir ay, yıllık periyot içerisinde Nisan ayı, şöyle hemen yine hareket edeceğim. Nisan ayında şu seviyelerini koruyan bir Aselsan var.
Evet, Mart sonu olarak, tahminen, başlamış gibi değil,
evet,
mi?
Evet, tahminen seviyeleri şöyle baktığımızda 15'ler seviyesi olarak kabaca söyleyebiliriz. 15'lerin biraz üzerinde, 15-30'lar. Bu seviyelerde yatay bant içerisinde 15-15-30 aralığında gitmiş ve Temmuz ayı sonuna doğru bir aşağı yönlü hareketle 15'in altına sarkmayı görmüşüz ki hareketin de başladığı, yani daha canlı hareketin başladığı bir seviye aslında bu nokta. Ve sonrasında bir yukarı doğru hareket. Ha, burada şurada var. Temettü ödemeleri belli taksitlerle, belli periyotlarla geldiği için Aselsan'da yıla 4 parçaya bölerek ödemeleri yaptığı için ister istemez fiyat bölünmeleri olacak. Ama normal koşullar içerisinde baktığımızda 2020'nin Eylül ayında yaklaşık olarak 19'ları gören Aselsan o günden bugüne sermaye artırımı ve temettüler sonrasında halihazırda 15'li seviyelerini maalesef koruyor. Fakat istihdam tarafında 1200 kişi istihdam ediyor haberinin. Hisse için bugün değilse de bugün çünkü genel bir realizasyon günü olarak havasında Aselsan'da yeniden bir 16 hareketi ve üzerini görebilmemizi kuvvetlendirir.
Peki geçelim hemen sonrasında Karsan'a. İtalyan'a otobüs SPA tarafından şirketi 15.8 milyon euro tutarında yeni tam ve yarım amül otobüs üretim siparişinde bulunduğu ve siparişlerin 2021 yılı içinde üretilerek teslim edilmesinin planlandığı açıklanmış. Böyle bir haber akışı var. Bakalım 4.57 yukarıda. Aşağıda ise 3.72 görmüş. %2'nin üzerinde bir yükseliş var. 3.95'te şu an için Karsan'ın fiyatı.
Evet, ihaleler var özellikle. Burada alımı ihalesini 276.5 milyon bedelle kazandığın açıklama sonrasında sözleşme aşamasına gelmiş. Güzel haber. Dolayısıyla Karsan'da tıpkı Aselsan'da olduğu gibi, tıpkı Otokar'da olduğu gibi veya Netaş'ta olduğu gibi bu tip haberler, ihale alım haber, enerji sektöründe de vardır buna benzer. Mutlaka hissede hareket sağlar. Ama Karsan'ın şöyle bir özelliği daha var. Karsan belli periyotlarda sürekli ihalelere giren ve bunlarda iddialı ve güçlü olan bir şirket olduğu için biraz daha dalgalı hareketler görüyoruz. Bu son bir aylık periyotta biraz daha dalgalı ama bunu yönetmenimizden rica edelim. 6 aylık ya da 1 senelik periyodunu bize verebilirse Karsan'da güzel bir başarı hikayesinin grafiğini de görürüz bu anlamda baktığımızda. Şimdi traderların çok sevdiği hisselerden bir tanesidir. Yatırımcı bunun neresi güzel diye düşünebilir. Fakat çok güzel al-sat fırsatı veren hisselerden bir tanesidir. Eğer burada haber akışını doğru yorumlayabilirse yatırımcı bunu fırsata çevirebilir. Borsa sonuçta fırsatlar bütünüdür ve sabırsızları sever. Sabırlılar ise bu fırsatları değerlendirenlerdir. Dolayısıyla Karsan'ın hareketlerine baktığımızda 3.20'lerle yukarıda 5.60'lar arasında gidip gelen bir periyot içerisinde. Ve dolayısıyla da şunu söyleyebilirim. Haber akışına duyarlılık var. Haber sonrasında realizasyonları kaçırmayıp geri çekilmelerde alım fırsatı yaratanlar yine Karsan'da güzel hareketleri yakalar.
Güzel trikler de aldık sizden bu arada. Yine. Evet. Geçelim Orge Elektrik Taahhüt Şirketi'ne. Hemen haber akışını aktarayım. Şirketin İstanbul'da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir metro projesinin 4 istasyon ve ana hat tünellerinin elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 4.7 milyon euro tutarındaki teklifin kabul edildiği ve işverenle sözleşme imzalandığı açıklanmış. Hemen bakalım fiyatına. 6.31 yukarıda görmüş son bir ayda. Yükseliş var. 5.60'lardan gelen bir fiyat görüyoruz ki bunu Temmuz ayında gerçekleşmiş. Yani kısa bir sürede bir yükseliş görüyoruz Belgin Hanım. 0.65'lik yukarı yönlü hareket var. 6.24'te şu an için fiyatı.
Dünyadaki kuraklık riskinin artmasıyla birlikte de enerji sektörü özellikle yenilenebilir enerji sektörü çok daha ön plana çıkacak. Türkiye'nin bu konuda biraz daha o pastada payını arttırması bizim için önemli. Bunu da nasıl izlenimlere sahip oluyorum? Fosil atık dediğimiz petrol ve petrol türevlerine ilişkin olarak otomotiv başta olmak üzere karbon salınımının en yüksek olduğunu düşünecek olursak.
Erdoğan'ın sözlerinde de vardı
tabii,
değil mi?
Kesinlikle. Dolayısıyla burada enerjisini kendi üreten ve bu üretmiş olduğu enerjiyi dünyaya da satabilen bu dönemi son derece başarılı geçirecek. Bu anlamda hem petrol tarafındaki rezervlerimizdeki araştırmalar sonundaki TPA'nın da şeyi vardı. Bugün açıklamaları vardı. Bunlar önemli açıklamalardı. Varil cinsinden, milyon varil cinsinden yapmış olduğu açıklamaları da dikkate alacak olursak enerji birinci sırada. Enerji sektörüyle ilgili bazı olumlu gelişmeler olabileceğine dair bu sadece hissiyatım takip edilmesi gereken bir sektör. Bununla birlikte şu da var. Yurt dışında Eurobond'lara baktığımızda ondan sonra hazine Eurobond'ları kadar şirket Eurobond'larına da taleplerin fazla olduğunu görüyorum. Ve burada yine yabancının enerji sektörünün yurt dışı Eurobond'larına çok daha fazla ilgi gösterdiğini de görüyorum. Dolayısıyla enerji sektöründeki şirketlerin de biraz daha yurt dışı borçlanmaları anlamında bunu fırsata çevirebilirler. Bunu da bir dipnot olarak söyleyelim. Bu yatırımcı açısından baktığımızda Orge'de de bir yıllık periyodu rica ederim yönetmenimizden. Burada da inanılmaz bir performans göreceğiz. Tüm enerji sektöründe olduğu gibi.
Sonrasında bunu, genel enerji tablosunu tabii da bir ki, görelim rica
yani
edelim.
Şöyle, şeye Sırayla. Baktığımızda biraz daha arka plandaymış gibi. Orgeyi çok fazla haber akışında görmüyoruz. Ama hisse performansı olarak bir yıllık periyot içerisinde baktığımızda şuraya kadar, yani Nisan ayına kadar bir yükseliş trendini yakaladığını.
Metro altyapı çalışmalarında elektrik tarafında birçok projesi de
aynen.
gündemde aslında.
Yani evet. Metro çalışmaları devam ettiği sürece bu konuda ihtisası ve donanımı bu noktada olduğu için şirketin bu konuyla ilişkin her haber akışı hisse performansını etkileyecektir. Bölünme sonrasında şu hareketler bölünme sonrasında Haziran, Temmuz, Ağustos bir yataya giriyor. Beklentinin geride kalması ama ondan sonraki süreçte yeniden hissede yukarı yönlü hareketlerde görmüş olduğu seviye neydi öncesi? 13'ler kabaca. Dolayısıyla şu anda hemen hemen yarı fiyatı noktasında. Demek ki bir yükseliş potansiyeli var. Biz ne yapacağız? Haber akışını kollayacağız.
Genel enerji tablosunu da rica edelim arkadaşlarımıza. Hatırlıyorum senenin başında sizinle yine yayında konuştuğumuzda öne çıkan şirketler arasında, daha doğrusu sektörler arasında evet. olduğunu söyledim. Yine aynı performansını koruyor mu? Tabii. Yani sene başından bu yana bugüne geldiğimizde Ağustos ayındayız. Enerji tarafında nasıl bir hareketlilik var Bergin Hanım?
Dünyada kuraklık riski ve enerji kayıpları, karbon salınımına ilişkin endişeler arttığı için ve dünyanın ısısının artması ve dünyada ciddi anlamda çok daha üzücü felaketlerin olmasına yaklaşık olarak bir derece falan kalmış. Dolayısıyla bu enerji sektörünü daha ön plana çıkarıyor. Çok hızlı bir değişim gerçekleştirmesi gerekiyor dünya. O yüzden kendi enerjisini üreten, kendi enerjisini doğa dostu olarak üretebilen ve bunu da aynı zamanda satışını da gerçekleştirebilenler zaten yollarına devam edecek.
Elektrik tarafında da yukarı yönlü son bir ayda evet, baktığımızda tabii, hareket yukarı
çok
yönlü.
Çok keskin hareket. Evet. Demek ki devlet tarafından da bu konu ilerleyen günlerde çeşitli şeylerle bu desteklenecektir. Yani yeraltı hizmetlerinden yerüstü faaliyetlerine kadar enerji her alanda kullanılıyor. O yüzden 2022-25 projeksiyonunda da ben enerjiyi hani hangi sıraya koyarsın ilk beşte dersen ben birinci sıraya koyarım.
Birinci sırada peki. Sonrasında tekrar bakarız. Bakacağımız sektörler arasında olur. RSH'a geçelim hemen sonrasında. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kocaeli Çayırova'daki 8906 metrekarelik deponun 5257 metrekarelik depolama alanının 2 yılına kiraya verildiği ve 2 yılda 5 milyon lira gelir elde edileceği açıklanmış. Yükselişi görüyoruz. Çizgimiz evet. yukarı. 5.10 yukarıda. 4.65 ise aşağıda. Burada da yatay pozitif bir yükseliş var. 5.05 fiyat karşımıza çıkıyor. Şöyle son bir ayda yine en yüksek seviyeye yakın bir seviyede.
Evet. Lojistik ve bununla birlikte depolama alanları ve sonrasında gayrimenkul sektörü yine onun içerisinde lojistik faaliyetlerinin devam ettiği RSH'a baktığımızda depolama alanlarının kiraya verilmesi ve gayrimenkul olarak kira gelirinin elde edilmesi. Bu haberlere istinaden baktığımızda hissede habere duyarlılığın arttığını görüyoruz. Ve şu anda 5-10'lar en yüksek görülen seviyesi. Yukarı yönlü bir hareket olabilir mi? Bu habere bağlı olarak bir hareket olduğu için kısa süreli hareket sonrası realizasyon görebiliriz. Ama hissede performans olarak baktığımızda yine traderların radarında olacak hisselerden bir tanesi.
Evet, şimdi bilançolar gelmeye devam ediyor Bergin Hanım. Artık yavaş yavaş sonuna da geliyoruz galiba Doğru. bilançoların. Petkim'le devam edelim. Hemen bakalım. Moody's tarafından şirketin uzun vadeli kredi notu da teyit edilmiş bu arada. Şimdi ayrıntıları, detayları sizden alalım. Fiyatına baktığımızda 6.10 yukarıda görüyoruz. Burada da birlik bir yükseliş var bugün için. 5.30'lardan gelmiş ki Temmuz ayında görmüş 5.30'u. Şu an Ağustos ayında ve 6.10 fiyatı var. Bir tık altında 6.08'den işlem görüyor Petkim.
Biraz daha bu yükselişte geride kaldı. Yatırımlarını, liman çalışmalarını tamamlama sonrasında petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir Tüpraş ve Petkim tarafına baktığımızda, etilen nafta kur tarafına baktığımızda hareketliliğini, performansını ve cirosunu etkileyen unsurlar Petkim'de. Buradaki etilen ve nafta arasındaki makasın açılması gibi hususlara baktığımızda kurdan etkilenen bu maddelerin Petkim'in ciro, satış ve maliyet unsurlarını etkilediğini, dolayısıyla da hissenin performansını biraz daha yavaşladığı dönemlerde oldu. Bir yıllık periyodu rica ederim yönetmenimizden. Zaman zaman endeksin yükselişine destek verdi ama sektörleri farklı olsa da tıpkı Türk Telekom'daki benzer hareketleri Petkim'de de gördük. Ereğli gitti, Kardemir gitti, gözler hep onu Tüpraş hareket etti. Hep gözler Petkim'i bekledi ama Petkim çok fazla hareket etmedi.
6.90'da görmüş az önce. Bir evet. aylıkta 6.10 var ki 6.90'da karşımıza çıkıyor. Bir yıllık performansla
baktığımızda. Ama tabii ki traderların da yatırımcıların da sevdiği hisselerden birisi. Fakat sabırlı olmak gerekiyor. Elinde çok uzun süredir petkim taşıyan insanlar, yatırımcılar bildiğim için her zaman söylüyorum. Borsa sabırlıların kazandığı
onu diyecektim
yer.
Tam. Sabrı özellikle vurguluyorsunuz Bergin Hanım.
Yani petkim bunun en güzel örneğidir Hande. Sabreden yatırımcı, bekleyen yatırımcı. Düşünsene bir yıl önce Ağustos ayında 4 liradan aldığını varsay Petkim'i. Bir yıl sonra enflasyon üzerinde de hesaplayacaksın tabii. Şöyle diyebilir yatırımcılar şimdi bize 4 liradan aldın 7 lira. Yani bir yılda 3 lira mı koydu üzerine enflasyon bazında? Ama bunu da yatırmış olduğun miktar olarak karşılaştırdığında kur ve enflasyon arasındaki bağ kurduğunda Petkim pek hisselerini verememiştir. Ama parana para kazandırmayı gerçekleştirdi. Ama traderlar açısından baktığımızda ise Petkim çok daha farklı bir hisse bu anlamda hareketlilik açısından. Ve net dönem kârına baktığımızda da istikrarlı bir çizgisi var. Ve sürekli bir artış olarak devam etmiş. Esas faaliyet kârında da önemli bir artış var.
Gelir artışı da
tabii
var keza.
Ki. Bu arada... Şu da ben aradaki şöyle şu makasa da mutlaka bakarım hani bu tip grafiklerde net faaliyet kârı ile net satışlar arasındaki şey. Yani net faaliyet kârı nedir? Esas faaliyet kârı şirketin kendi ana faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerdir. Bunun dışında elde edilen bir kâr varsa bu finansal anlamda kendini hedge etmesi, kur farkı ve diğer sair gelirler olabilir. Şirket esas faaliyet kârını da arttırmış. Bununla birlikte ne satışlar istenilen noktaya gelmemiş. İşte bu biraz Petkim'in performansını düşürdü ama faaliyetlerindeki kârlılık açısından baktığımızda çok güzel bir şey getirdi.
2020'de biraz ayrılıyor değil mi?
Tabii.
Karşımıza çıkan tablo yani, da öyle gözüküyor.
Çok güzel bir bilanço getirdi kârlılık olarak baktığımızda. Şöyle söyleyeyim, geçen yılın 6 ayında 134 milyon küsurat da var. Kar açıklamış. Bu sene bu karı 2.220 milyon TL. Hı hı. Ciddi artış.
Peki geçelim Petkim, sonrası hemen Ege Endüstri'ye bakacağız. Orada da ikinci çeyrek hemen bilanço rakamlarına bakalım. 88,5 milyon net kar açıklamış. Net kar yıllık %144 yükselmiş. Çeyreklik ise %12'lik bir gerileme var. Burada güçlü satış gelirleri, kontrollü faaliyet giderinin etkisi bulunduğunda gelen haberlerde. 1361 yukarıda. Aşağıda ise 1262 son bir aylık performansı yukarı yönlü. 1.91 şu an için satış görüyoruz. Yüzdesel bazda 1303'ten de işlem görüyor.
Evet. Beni uzun yıllardır takip edenler bir analist olarak baktıklarında başucu hisseleri dediğim hisselerden bir tanesidir Ege Endüstri Hande. Bu anlamda baktığımızda nedir bu başucu hisseleri? Düzgün sermaye artırımı, temettü veren, bununla birlikte kârlılıkları her zaman devam ettiren ve finansal borçlarını az tutup net işletme sermayesini besleyebilen şirketler. Ege Endüstri bunlardan bir tanesi. Sevgili Tuncay Turşucu'nun bir analizi var elimde. Net kâr anlamında baktığımızda net kârda güçlü satış gelirleri, kontrollü faaliyet giderlerinin etkisi bulunuyor. Ege Endüstri sürekli yıllar itibariyle baktığımızda borsanın en eskilerinden bir tanesidir. Tıpkı bir Ereğli gibi ve bu anlamda performans açısından da baktığımızda fiyatı çok yüksektir ama her bölünmeden sonra da yeni alım fırsatını beraberinde getirir. Şirketin 480 milyon liraya yakın döviz fazlası bulunuyor ve bu da kurda yaşanan yükselişlerden Ege Endüstri'yi pozitif anlamda etkiliyor. Burada baktığımızda hani otomotiv yan sanayi olarak baktığımızda fiyat kazanç fiyatındaki yükseklik açısından sektör ortalamasının üzerinde gözükebilir ya da sektör ortalamasını bozuyor gibi gözükebilir ama fiyat kazanç anlamında baktığımızda orada bile o kadar düzgün sermaye arttırımı temettü yapıyor ki bunun fiyatlara yansıması çok agresif dalgalanmaları beraberinde getirmiyor hissede. Bununla birlikte otomotiv yan sanayideki yavaşlama Temmuz ayında biraz daha belirginleşmişti. Ağustos'tan itibaren durum biraz daha farklı olacaktır ama biz Ege Endüstri'yi her zaman portföylerimizde taşımaya devam edeceğiz.
Peki Migros'a geçelim hemen sonrasında. Migros'ta da 2021 ikinci çeyreğinde 8.306 olan beklentilerin hafif üstünde 8.415 milyon Türk Lirası net satış açıklanmış ve net satış tutarı 2021 birinci çeyreğine göre %9'luk da bir artış göstermiş. 6 aylık rakamlara bakıldığında satışlarsa yıldan yıla %22 artmış. 37.22 fiyat son bir ayda yukarıda. 33.46 aşağıda. Hemen bakıyoruz bugüne 1.32'lik yükseliş var. 36.76 fiyatı.
Evet. Şimdi Migros için şunu söylerim. Yine portföylerin olmazsa olmazları. Belki bilançosu beklentiyi karşılayamayabilir.
Gıda perakendesi için de aynı şey demiştiniz belki.
Evet, ama bu her zaman mağaza açılışları, istihdamdaki özellikle etkinliği gibi güçlenen bilanço yapısı gibi karşımıza geliyor. Info yatırımın bu konuda sevgili Çağlar'ın analizine baktığımızda net kar beklentileri karşılayamadı demiş info bu analizinde. Özellikle 649 milyon TL olan beklentilerin %2 altında Migros'taki bilanço karlılığı gelmiş. Bununla birlikte birinci çeyrek finansallarına baktığımızda Remstore Makedonya'nın satılmasından elde edilen gelirlerin etkili olduğu Migros'un birinci çeyreğinin bu yüzden bir farklı olduğunu bize ortaya koyuyor. Net faaliyet karına baktığımızda ki yeşille gösterilen burada özellikle 2010 ile 2018'in ikinci yarısına kadar daha stabil bir çizgi içerisinde olmuş. Ama 2019'dan itibaren bir yükseliş eğilimi var, net karda artış var. Ama bununla birlikte her zaman için net satışlarını Migros arttırmayı bilmiş. Enflasyona rağmen, fiyat artışlarına rağmen ve mağaza yapılarını değiştirerek burada işte 2M, 3M, 4M, 5M Migros'lar gibi farklı ürün skalalarını bunun içerisine eklemiş gözüküyor. 2021 yılı için beklentilerini revize etmiş, satış büyümesini %15-18, bununla bir 15-18'den %18-20'ye revize etmiş. Mağaza açılış hedefini de 170'den 300'e yukarı revize ederken yatırım harcamaları içinde 600 milyondan 800 milyon seviyesine Migros burada revizelerini gerçekleştirmiş. Ve bu anlamda baktığımızda kendini hedge etme noktasında da aynı şekilde Migros'un başarılı olduğunu da belirtelim.
Peki şimdi şirketlerimiz, hisselerimiz, bilançolar bu şekildeydi. Geçelim öne çıkan haberlere neler var diyecek olursak Işık Plastik Prizma Press karşımıza çıkıyor. Şöyle bakalım Işık Plastik'e şirket sermayesinin 51.8 milyon Türk Lirası'ndan %311.02 oranında bedelsiz olarak 161.1 milyon Türk Lirası artışla 212.9 milyon Türk Lirası'na yükseltilmesine sermaye piyasası kurumuna başvurusu yapılmış. Işık Plastik Prizma Press. Az sonra tedbire de geliriz ama burada sermaye artırımında iki tane şirket karşımızda Belgin Hanım.
İkisinde de sermaye artırımı birinde bedelli SPK başvurusu var Işıklar Plastik'te. Diğeri ise Prizma %150 oranında bedelli artırım kararı almış. Bakalım bundan sonra sermaye piyasası kuruluna başvuracak mı? Takip edeceğiz bunları. İlerleyen günlerde kısa bir süre içerisinde buradaki haber akışlarını yine paylaşıyor olacağız. Çünkü bunlar sermaye piyasası kuruluna başvurudan sonra kurulun onayıyla birlikte süreç başlıyor çünkü.
Peki idealist danışmanlıkta burada tedbir uygulanan şirketler arasında VBTS kapsamında şirket paylarına 31 Ağustos'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken mevcut durumda listeli payları dışındaki paylarda SPK kararı da açığa satış yasağı da bulunmakta. Tedbir tarafında idealist danışmanlık var. Şimdi var mı ekleyeceğiz?
Yok, hayır.
Peki.
Tedbirler.
Devam edelim o zaman. Küresel tarafta kısaca bakacağız. Artık vaktimizin sonuna geliyoruz. Şimdi Jackson Hole gündemde.
Evet,
Belgin
doğru.
Hanım. Piyasalarda kırmızı hemen öncesinde. Powell'ın açıklamaları bekleniyor. Ne denir? FED yetkilileri bu arada açıklamalar var. Bunun sonrasında Powell'dan ne gibi mesajlar bekleniyor ki? Nasdaq 15 bin seviyesinde. S&P 4450'de. Dow Jones'da 35.325'te yarım puan üzerinde satış görüyoruz.
Şimdi özellikle şu anda çok belki yatırımcının dikkatini çekmediyse de Amerika'da piyasaları, Avrupa'da piyasaları etkileyecektir. Ve etkilediğini de düşünüyorum açıkçası. Şöyle ki özellikle Avrupa'da 10 günlük yükseliş serisi son verdi diyor. Şimdi başlık böyle mesela Anadolu Ajansı'nın. New York borsası ise karışık kapandı diyor. Ama biraz detaya bakıyorum diyorum ki neden hani gün içi rekor kırıyor işte sadece işte bu şeyler mi gelişmeler mi? Hayır. Avrupa Merkez Bankası ile Amerika'nın Sermaye Piyasası Kurulu menkul kıymet tabanlı takasta işbirliği yapacak. Haberin başlığı bu. Ama detayına baktığımızda özellikle bu işbirliği için mutabakat saptı imzalamışlar ve her ikisinde de teşebbüslere yönelik bilgi paylaşımı ve onların denetimi alanında işbirliğine ilişkin bir mutabakat bu. Bu da ne anlama geliyor biliyor musun? Türev piyasalardaki olağanüstü hareketler dahil olmak üzere istenildiğinde her iki şeyde ondan sonra kurumda birbirlerine bilgi paylaşımında bulunabilecekler. Fon transferi, hisselerdeki ya da türev piyasalardaki hareketlerdeki anomalinin kaynağı spekülatif mi, manipülatif mi gibi birçok unsur konusu dahil olmak üzere birbirleriyle destek alacaklar. Dolayısıyla burada anlaşmanın Avrupa Birliği'ndeki menkul kıymet tabanlı takas işlemleri yapan kurumların AB ve ABD yasalarına uyumunu sağlayacak bir unsur. Önemli mi? Önemli. Satış için bir gerekçe olur mu? Bakacağız. Ama bugün için satıcılı bir piyasa olacak. Peki biz yola devam edeceğiz mi Hande? %30 hisse senedi, %70 nakitle evet.
Peki Belgin Hanım, yarın tekrar görüşmek umuduyla diyelim, teşekkür edelim. Evet efendim, portföy yönetimini bugünlük burada noktalıyoruz.
Podcast dinle.